Allah'a binlerce şükür. Şu an rahatım. Bu operasyonlardan sonra daha da rahatladım. Eskiden 2015'ten 2019'a kadar kilise her gün bomba düşüyordu. İnsanlar tedirgindi. Ve bizim bu köylerde insanlar oturmaya korkuyorlardı ama biz yine bırakıp gitmedik. Yine malımızın içerisindeyiz. Ne olursa olsun Allah bayrağımızı eksiltmesin, milletimizi var etsin. Biz varsak devletimizin sayesindeyiz. Devlete güveniyoruz. Şu var, en kötü devletsizlikten en kötü devlet iyidir. Allah bayrağımızı her zaman yücelsin. Evet. Bizim sadece devlet büyüklerine yine tekrar ediyorum, güvenli bir şekilde sulu tarıma geçmemiz için ve bu atıl arazilerimizin, atıl taşlı arazilerimizin, devlet dedi bu sene %75 hibeli buna kredi çıkaracağını ve bu taşların, atıl arazilerin tarıma kazandırılması için bir proje yaptık ama biz gittiğimizde öyle bir şey yok, öyle bir yazı yok. Biz bunu bu şekilde değil de bunu biz eskiden köy hizmetleri vardı, toprak su derdik biz. Toprak su proje kapsamında zaman zaman gelir köylerde taş temizleme işi yaparlardı. Ve eskiden mesela şu anda da köy hizmetlerimiz var. Bu toprak su dediğimiz veya YSR dediğimiz kurum şu an köy hizmetleri olarak görev yapıyor. Özel idare olarak görev yapıyor. Özel idaranın bir an önce köylere bu projeyi yapıp eskisi gibi köy projelendirip ve bu atıl arazilerin tarıma kazandırılması için devlet büyüklerimizden ivedi bir şekilde bir yardım istiyoruz.
Şimdi bu taşların başka bir özelliğinden önce konuşmamızda bahsetmiştin.
Evet.
İçerisinde demir oranı da olduğunu, bu konuyla ilgili biraz açıklama yapar mısınız?
Şimdi bizim buradaki taşlarımız bazalt taş.
Evet.
Bizim buradaki taşlarımız şu anda mesela demir olabiliyor. Öyle bir proje var. Ondan sonra bazalt olarak döşemelerde kullanılıyor. Mermer şeklinde çıkıyor. Ama bunlara işte proje lazım. Bunlara bir önderlik etmek lazım. Tabii bu da bizim buranın halkı zor durumda. Kendi kendini geçindiremeyecek duruma düştü. Düşme sebebimiz bugün 119 bin nüfusumuz var. 135 bin Suriyelimiz var. 200 bin de gayri resmi Suriyelimiz var. Bunlar işte İstanbul'dan, İzmir'den, nereden toplarlarsa demin de söyledik. Bunları alıp geliyorlar. Tabii burada bir ekmek kavgası var. Şu anda da biliyorsunuz bir ekonomik kriz var. Onun için tabii bu projeler olursa ve devletimiz ve buna bize bir yol çizerse, işte böyle bir proje yaparsa bundan demir oluyor, bazalt oluyor, bazalt taş yani döşeme oluyor.
Hem inşaatlarda
kullanılıyor.
Hem de demir yani, madeninin metalurjide kullanılma imkanı olduğu.
Evet.
Hatta İskenderun'a bile sevk edildiği dönemler olmuş diye demiştiniz.
Evet. İskenderun'a sevk oluyor. Oldu, eskiden oldu.
Evet.
Şimdi de zaman zaman yani bu iş adamlarımızdan veya işte mühendislerimizden buna geliyorlar, taşlardan nümune alıyorlar. İşte burada bir demir olacağını söylüyorlar. Bu taşlarda demir var. Burada şu anda bir şeyde bir tesisimiz var. Yukarıda Konudere dediğimiz mevkide. Zaman zaman geliyor buradan taş yükleyip gidiyor. Orada bazalt taşlarımız. Orada kesim yapılıyor mermer şeklinde. Bunlar da
onlar inşaatta kullanılıyor.
İnşaatta kullanılıyor.
Yoksa da mıcıra yapımında da kullanılıyor.
Mıcırda da kullanılıyor.
Evet.
Mesela
çok diri,
asfaltın altyapısında
evet,
öyle bir kullanılıyor ki hiç akıl almayacak kadar. Çünkü çok sağlam. Çok
sağlamlık
aşırı sağlam.
İçindeki demir oranından kaynaklanıyor.
Demir oranından kaynaklanıyor. Şu da var yani biz bundan 5-10 sene evvel bir tanesi geldi. bu taşların içerisinde altın olduğunu bile söylüyorlar yani. Ufak tefek içinden çıkacağını söylüyorlar.
İnşallah.
Ama biz ona inanmıyoruz, ama bunun demir olduğuna inanıyoruz. Yani çünkü çok aşırı sağlam.
Evet.
Başka?
Yani burada o zaman bu taşların temizlenmesi için harcanan para o taşlardaki demirle yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Bir kere bunu söylemek lazım.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu taşların temizlenmesiyle bu taşların mucur etsek yani.
Tabii canım.
Mucur etsek bile ekonomiye ve bu masrafı çıkarır. Ama bizim kendi halkımızın böyle bir gücü yok. Bu gücü olmadığı için tabii bunu ayıklayan, yani temizleyemiyor. Temizlemedi mi araziler atıl. Yani şimdi biz diyoruz ki işte bir karış toprak için herkes can veriyor. Yani devletimizde bir yeri alabilmek için. Ama bu kadar arazimiz tarıma kazandırılması için de bir çaba harcansın yani. Bu kadar arazi atıl vaziyette yatıyor. Yani ne için yatıyor? Tabii insanların gücü yok. Bu insan gücüyle olacak değil.
Bu sivillerin yapabileceği bir şey değil. Bu halkın yapabileceği.
Halkın yapacağı değil. Devlet yapar.
Devlet
yapacak. Bak eskiden projelerimiz vardı diyorum. Mesela özel idaralar, şu anda özel idare olarak geçiyoruz. Özel idaralar köy köy projelendirildi ve bu taşların temizlenmesi için bu sene A köyünde, öbür sene B köyünde şantiyeler kurulurdu. O köyün taşlı alanları temizlenirdi ve toprak sahiplerine teslim edilirdi. Yani bu projelerin yeniden uygulanarak başlarsa biz burada rahatlarız yani.
Ne zaman durdu bu başkanım?
Projeler? Bu sene herhalde 90'da durdu. 90.
O civarı. 12 90. Eylül'de kesintiye uğradı. 84'ten itibaren
90'a kadar geldi ufak.
Geldi mi?
Evet. 90'a kadar geldi.
90'da. Yavaşlayarak geldi.
Yavaşlayarak geldi. Ama 80 öncesi daha çok fazla.
Evet.
Mesela 86, 87, 88 hep böyle yani köylerde proje olarak bunlar devam etti. Köy hizmetleri olarak o zaman. Şimdi özel idare yani o zaman biz Antep'e bağlıdık. Köy hizmetlerinden bura şantiyeler kuruldu köylere. Tabii temizleyebildikleri kadar bu sene 100 dönüm proje alınırdı. Öbür sene 1000 dönüm alınırdı. Öbür sene 2000 dönüm alınırdı. Öbür sene 10.000 dönüm alınırdı.
Kiralı bir şekilde gider.
Bütçeye gelen bütçeye göre ve ona göre köy hizmetlerin ekip edevatı ona uyumludu. Ama şu anda o ekip edevat dağıldı. O da dağıldı mı? Şu anda devletimizden bunu yeniden istiyoruz ve bir an önce verdiği şekilde bu taşların temizlenerek tarıma kazanılması ve Türkiye tarımına ve gıdasına çok büyük desteğe olacağını, yani bugün bizim her şeyimiz var. Arazimiz var. Bu taşlar temizlenirse toprağımız var, her şeyimiz var.
Suyumuz orada.
Suyumuz burada. 70 kilometre öbür tarafta suyumuz var. Fırat yanımızdan akıyor. 70 kilometre var yani. Yani bu her türlü bura gelecek şekilde ve bizim hiç dışarı bir bağımlılığımız yok. Türkiye kendi kendine yetecek bir ülkedir. Her türlü imkan edevata sahibiz. Toprağımız da var. Her türlü üretim yapmaya da biz hazırız. Ve
tanıyoruz. Evet. Peki bu taşlı araziler hem kamu arazileri yani hem hazine arazileri var işin içinde değil mi?
Evet.
Bir de özel sahibi olan insanlar.
Tabii.
Peki mesela hazine arazileri nasıl değerlendirilebilir burada? Hazine arazileri de temizlenir diyelim. Orada mayınlı araziler tarzında mı değerlendirilebilir?
Hayır, orada şu olabilir. Mesela o köyde oturan en yakın adam orası sahiplenir. Orasını belli bir fiyat bedeliyle o adama sahiplendirilebilir. Mesela taksitler eşit halde.
Evet, evet.
O adama dersin ki burası zaten herkesin. Şurada benim tapum var. 10 dönüm. 10 dönümde burada hazinesi var. Bu 10 dönüm olan adama da bunu sahiplendirirsin. Dersin ki burayı taksit bana öde dersin.
10 yılda öde.
10 yılda öde dersin.
20 yılda
öde dersin.
Sadece tarım yap dersin burada. Satma dersin.
Şimdi zaten satamaz. Yani satamaz. Bu adam orayı taksit ödediğinde 10 sene, 20 sene çünkü parasını ödememiş ki satsın. 20 sene sonra tapusunu ver.
Yok, 20 sene sonra da yine tarım dışında kullanmasını
yasakla.
Yasakla.
Biz şunu diyoruz. Biz betona karşıyız. Yani şu var. Tarım arazilerimizi betona çevirmeyelim. Yani burada şu var. Çünkü tarım artık her şey. Yani tarım dünyanın en büyük sorunu tarım haline geldi. Daha büyük akraba krizleri bekliyor bizi.
Evet.
İklim değişikliklerimiz var. Yani bunlar bizi, evvel biz 4 mevsimi yaşıyoruz, şu an 2 mevsimi zor yaşıyoruz, kış yaz oldu. Yani bu eskiden biz kilis olarak 4 mevsimi yaşayan bir coğrafyadayız yani. Ama şu anda biz 2 iklim, bir kış bir yaz oluyor. Çünkü niye? Bir bakıyorsun ki yazın günü afat geliyor, yağmur yağıyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani artık bazı şeyler, dengelerimiz bile değişti, iklim değişikliğimiz var. Onun için şöyle bir şey var, bizim kuru tarımla şu an bitmiş durumda.
Evet.
Bize ümidi bir şekilde yine su diyoruz, her dakika su diyoruz çünkü aklımız artık fikrimiz ona gitti. Çünkü yok yani, ben bugün 50 kilo arpa biçtiriyorum, dönümden 50 kilo arpa alıyorum. Zaten ben buna gitmişim, 20 kilo, 25 kilo arpa tohumu, 25 kilo da tabana gübre atmışım, daha üst göcegi şu bu. Biçerciye veriyorum, biçerci alıp gitmiyor. Ha bu su olsa 500 kilo olur, su olsa 700 kilo olur. Ne oldu? Su, bizim için su. Şu anda herkesin kafasında fikir su. Biz de diyoruz ki bir an önce kilisin suya kavuşarak sulu tarıma dönmesi. Kilis sulu tarıma döndüğü zaman kilisin ekonomisi fırlar.
Türkiye bu su kanallarına harcamadığı parayla aslında neler kaybediyor? Neler kaybediyor?
Vallahi şimdi en son TÜİK'in 5 tane ithal ettiğimiz tarım ürünlerindeki rakamı biliyorum. Bu sene 2021 yılında 10 milyon ton üzerinde buğday ithal etmiş. Artı 2 milyon tona yakın mısır. Artı 2 milyona yakın, 2,5 milyona yakın ayçiçek yağı. Artı 1,5 milyon tona yakın ki bu tavuğun ve yumurtanın olmazsa olmaz soya ve pamuk ithal etmişiz ki en büyük bedelde maddi vallahi TÜİK'in raporları orada. Yılda 10-12 milyar doları eğer biz ülkenin var olan ırmaklarımızdan, yani Yeşil Irmak'tan, Kızıl Irmak'tan ve Fırat'tan sular alarak Afyon.
Ali Murat Engin ve Kaan Arslan'ın sunumuyla Tarihin Sesi başlıyor.
İyi akşamlar sayın Ulusal Radyo dinleyicileri. Tarihin Sesi programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Ali Murat Engin, yanımda Kaan Arslan arkadaşımla birlikte Tarihin Sesi programımızın 3. bölümüne başlıyoruz. Hoş geldin Kaan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ali Murat. Bütün dinleyenlerimize de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz.
Şimdi 3. program anonsunu yapınca bir anda aklıma geldi, daha bu programın ilk hazırlıklarını acaba yapabilir miyiz, yapsak mı, şöyle iyi olur, böyle iyi olur dediğimiz planlamalar aklıma geldi ama bir anda programımıza başladık ve şimdi 3. programımızı gerçekleştiriyoruz. Uzun sürmesini temenni edelim. Şimdi bugün önemli bir tarih, 24 Temmuz'un haftasındayız. Bugün tarihimiz 21 Temmuz, 24 Temmuz'un haftasındayız. Tabii 24 Temmuz Türkiye için çok önemli. Türk devriminin doruk noktası olan Cumhuriyet devrimimizin aslında tapusu anlamına gelen en büyük yazılı anlaşması, savaşlarımızın kazandığımıza dair tabir caizse belgelediğimiz bu başarımızı, Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü. Bu programımızda da Lozan'ın öneminden bahsedeceğiz. Lozan'ın Kurtuluş Savaşı'nın hukuki zaferi olduğundan bahsedeceğiz. Neden hukuki zaferi olduğundan bahsedeceğiz. Atatürk'ün neden İsmet İnönü'yü tercih ettiğini konuşacağız. Çünkü o dönem henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken Lozan Barış Antlaşması imzalanıyor ve Atatürk en güvendiği insanlardan olan İsmet İnönü'yü gönderiyor. Ama neden İsmet İnönü? Bunları konuşacağız. Yine tabii Lozan görüşmeleri sırasında neler oldu? İki görüşme oluyor, oturumlara ara veriliyor. Ara verilmesine sebep olan çeşitli tartışmalar oluyor. Ara verildikten sonra çeşitli hararetli tartışmalar oluyor. Bunları konuşacağız. Tabii Lozan zaferinin haberi geliyor. Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Bu karşılamayı konuşacağız. Ve her zaman yaptığımız gibi, bütün programımızda yaptığımız gibi, güncel tartışmalar eşliğinde Lozan konusunu konuşacağız ve tartışacağız.
Evet Ali Murat, sen de çok güzel bir giriş yaptın. Lozan'ın öneminden bahsettin kısaca. Lozan Barış Antlaşması'nın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu hafta senin de dediğin gibi Lozan Barış Antlaşması'nın yapıldığı tarihe denk gelen hafta. Aslında bu hafta önceki gün, yani dün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın da, 1. Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıcının yıl dönümüydü. Onun dışında 2 gün sonra 23 Temmuz da çok önemli bir tarih olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi Erzurum Kongresi'nin başlangıcının yılları. İkincisi de Hürriyet Devrimi 1908. Evet. Fakat biz dinleyenlerimize buradan müjdeyi de verelim. Bu konuları konuşacağız ilerleyen tarihlerde. Bugün Lozan Barış Antlaşması'nı konuşalım istedik. Çünkü artık yavaş yavaş Cumhuriyet'in 100. yılına giriş yapmış bulunmaktayız. Tabii. Artık önümüzdeki bir yıl boyunca Cumhuriyet'in 100. yılı konuşulacak. Ve burada da bizim Cumhuriyet'in kuruluşunun, Cumhuriyet devriminin, o dönemki kadroların ve Kurtuluş Savaşı mücadelemizin, milli mücadelemizin aslında en önemli aşamalarından bir tanesi olan Lozan Barış Antlaşması'nın öneminin, yerinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz, değerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Lozan Barış Antlaşması aslında makus talihi, Türk milletinin makus talihini kıran bir hukuki metin de denenebilir Lozan Barış Antlaşması evet. için. Çünkü 200 yılı aşkın bir süredir Osmanlı hiçbir coğrafyada kazandığı hiçbir veya işte kazanamadığı hiçbir savaşın sonunda da böyle bir metni imzalatamamıştı emperyalist devletlere, düşmanlarına, karşısındaki kuvvetlere. Lozan ilk oldu. Yani 200 yılı aşkın bir süre sonra ilk defa Türk milleti bir savaş kazanmış ve bunun ardından da kendi taleplerini, haklı taleplerini karşısındaki devletlere, güçlü olan devletlere, kendisinden kat be kat güçlü olan devletlere, kendisini parçalamak isteyen devletlere kabul ettiriyor. Bu açıdan Lozan çok büyük bir metindir. Çok büyük önemi olan hukuki bir metindir.
Zaferdir.
Aynen öyle. Senin de dediğin gibi Cumhuriyetimizin kuruluş senedidir, tapusudur. Bu açıdan baktığımızda Lozan'ın önemi çok büyük. Gerek kendi maddeleri, içerdiği maddeler gereği bize kazanımları, gerek Lozan'ın imzalandığı konferansta nasıl çetrefilli, aslında hararetli tartışmaların geçtiğini de düşündüğümüzde çok daha büyük bir önemi olduğunu kavruyoruz.
Tabii zaten o konferanslarda da o bahsettiğin tartışmalar öyle şiddetli yaşanıyor ki, az önce bahsettik, konferanslara ara veriliyor. Çünkü bunun amacı şu, yani bu tartışmaların bu kadar hararetli olmasının sebebi şu. Şimdi Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı veriyor. Buradan da başarıyla çıkıyor. Bütün yurttan düşmanı kovuyor. O yedi düvel dediğimiz düşmanı yurdumuzdan kovuyoruz. Ve yeni bir cumhuriyet kuruluyor. Yani cumhuriyet rejimine geçiliyor. Osmanlı Devleti yıkılıyor. Hilafet kaldırılıyor. Padişahlık kaldırılıyor. Bir devrim gerçekleşiyor. Türk devriminin o yüzden doruk noktası diyoruz. Tabii o yedi düvel dediğimiz ülkeler, bütün Batı emperyalistleri bu yenilgiyi kabul etmek istemiyorlar. Yani yenildiler, topraklardan sürüldüler, denize döküldüler ama yine de nasıl kazanırız, masada belki kazanırız taktikleriyle O konferanslarda ellerinden geleni yapıyorlar. Bize sanki biz savaşı kazanmamışız, sanki biz onları işgal ettikleri yurdumuzdan kovmamışız, bu savaşı neticeye erdirip bir devrimin eşiğine gelmemişiz, cumhuriyeti ilan etmeyecekmişiz gibi. Sanki hala o Osmanlı hasta adam tabiri vardır ya, hala Anadolu toprakları Osmanlı hasta adam şeklinde devam ediyor ve onlar da bize daha önce olduğu gibi Sevr Anlaşması'nı dayattıkları gibi yeni bir anlaşma dayatıyorlarmış gibi maddeler sunuluyor. Tabi orada da Türkiye heyeti gereken cevapları veriyor, onu da programın ilerleyen dakikalarında değineceğiz.
Senin de dediğin gibi sanki bizim hiçbir kazanımımız yokmuş gibi yine bizi mahkum etmeye çalıştıkları bir konferans oluyor Lozan. Baktığımız zaman bizim İsmet Paşa'nın Lozan konferansı öncesinde yaptığı açıklamalar, gazetecilere verdiği demeçlerde dile getirdiği tek bir şey var. Biz buraya misak-ı milli, yani bizim milli yeminimiz, meclisin, TBMM'nin o dönem Lozan konferansından önce ne için milli mücadele veriyor? Tamam, hani yurdun çeşitli yerlerinden, coğrafyalarından milletvekilleri gelmiş, o meclis çatısı altında toplanmış, bir şey uğruna mücadele veriyorlar. Bu mücadele neyin mücadelesi? Milli yeminin, misak-ı millinin mücadelesi. Amaç, misak-ı milli diye bizim ilkokul sıralarından beri bildiğimiz, öğrendiğimiz, tabii, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin biraz daha fazlasını geniş kapsayan, hı hı, bir coğrafya, işte Selanik, Batum ve güneyde de Musul'u kapsayan bir coğrafyayı biz kurtarmak, emperyalizmin işgalinden kurtarmak için o mücadeleyi veriyoruz. İsmet Paşa da diyor ki, basına yaptığı açıklamalarda konferans öncesinde, biz misak-ı milli için buraya geldik, misak-ı milliğimizi gerçekleştireceğiz, bunu söylüyor ve amacımız da kalıcı bir barışı sağlamak. Tabi bu barış, bugün pek çok barış söylemini dile getiren insanların aksine, o dönemki barış talebimiz bizim aslında, hani biz silah bırakalım, karşı tarafta silah bıraksın gibi bir barış değil. Hani savaşlar olmasın, barış olsun mantığında bir...
Zaten barış da böyle bir şey değil hala.
Tabii hala böyle değil. Yani bir bizim taleplerimizi, haklı taleplerimizi karşı tarafın kabul edeceği bir barış. Yani biz o taleplerin gerçekleşmemesi durumunda silahı bırakmayacağımızı söylüyoruz.
Tabii.
Ki hala İstanbul işgal altında, biz...
Ankara'da.
Ankara'dayız. Ordumuz İzmir'de, hatta İstanbul'a doğru ilerliyor. Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, imzalanmasından sonra biliyorsun İstanbul kurtuluyor. Tabii. İstanbul'dan İngiliz askerleri çekiliyor, Türk ordusu, tabii, giriyor. Yani hala aslında bir baskı durumu söz konusu. Aynı şekilde bizim mesela misak-ı milli sınırlarımızın içerisinde yer alan o dönem Musul'da ve civar köylerde, yörelerde hala İngiliz askerleri var.
Evet.
O dönem Atatürk'e çok sayıda telgraf geliyor meclise, Ankara'ya. Musul ve civarındaki köylerden oranın kanaat önderleri, aşiret reisleri, işte dini önderleri, oraların, o coğrafyaların imamları vesaire telgraf gönderiyorlar. Biz bıktık, usandık. İngilizlerden bıktık, bizi kurtarın, ki biz biliyoruz o dönemde bir, hı hı, Irak halkının da İngiliz işgaline karşı bir direnişi var. Tabii. Bir anti-emperyalist başkaldırı var, fakat tam anlamıyla başarıya ulaşmadığı için bir bağımsız Irak kurulamıyor, İngiliz işgalindeki bir Irak kuruluyor.
Tabi bu Lozan'ın öneminden bahsediyoruz. Burada Atatürk'ün bahsettiği konular var, yani kendi dilinden mecliste yaptığı tartışmalar süresince. Mecliste tabi Lozan'da kazanılan zaferin, kazanılacak olan zaferin yeterli olup olmadığı tartışmaları oluyor. Sunulan maddeler tartışılıyor. Bu bir zafer midir, yoksa emperyalistler yine Sevr'de olduğu gibi bize kendi maddelerini mi dayatıyorlar şeklinde. Mustafa Kemal orada şunları diyor. Yani Lozan Barış Antlaşması'yla diğer barış tekliflerini daha fazla mukayese etmeye gerek yok diyor. Bu anlaşma Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş. Yani o Batılılar Sevr Anlaşması'yla artık tamam, Anadolu'yu ele geçirdik tekrar diye düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı. Sevr Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eder bir vesikadır. Yani bu suikast artık yıkıldı, bu bizim zafer metnimizdir. Osmanlı devrine ait tarihte emsali görülmemiş bir tarihi zaferdir diyor.
Evet, bu Atatürk'ün bu sözünden de anlaşılacağı üzere aslında Lozan Antlaşması'nın bir özelliği de emperyalistlerin bize dayattığı diğer antlaşmaları yıkıp tabii, atmasıdır. Mesela tabii. Sevr'i, Mondros'u yıkıp hı-hı. atmasıdır. Yani bu hakikaten tarihte görülmemiş bir şey. Bizim Osmanlı'nın son 200 yılı cidden çöküntü içerisinde geçmiş maalesef. Biz biliyoruz 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı var. Osmanlı ordusu Yunanistan içlerine doğru ilerliyor, toprak bile alıyor. Tabii. Fakat sonrasında masaya oturduğumuzda kaybediyor. O masada karşımızda İngilizleri görüyoruz. Evet. İngilizler geliyor, diyor ki hayır, sizin istediğiniz koşullarda gerçekleşmeyecek bu barış görüşmeleri Yunanistan'la. Bizim istediğimiz koşullarda görüşülecek. Yunanistan'ı mahkum edemezsiniz. Hı-hı. Bunu söylemelerinin sebebi şu: Yunanistan İngilizlerin desteğiyle kurulmuş bir devlet. Tabii. Ve kendi kurdukları devleti Osmanlı'nın karşısında ezdirmek istemiyorlar. İstedikleri düzeyde bir miktarda bir tazminat vermeyi zorluyorlar Yunanistan'ı ve Osmanlı'yı. Hı hı. O düzeyde, yani yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon altın gibi bir talebi evet. vardı Osmanlı'nın, fakat 1 milyon civarında bir paraya anlaşılıyor. En sonda da bizim aldığımız topraklardan geri çekilmemiz isteniyor. Üstüne bir de zaten bizim toprağımız olan Teselya'yı biz vermek zorunda kalıyoruz. Yani düşünün. Biz kazandığımız savaşı tabii. sanki kaybetmişiz gibi tabii. bir de üstüne özür dileyeceğiz neredeyse. Yani bu durumdan Osmanlı, yani Türk milleti hı-hı. bu durumdan Lozan'da öyle bir noktaya geliyor ki bize dayatılan bir anlaşmayı biz reddediyoruz. Kendi antlaşmamızı kabul ettiriyoruz, kendi taleplerimizi kabul ettiriyoruz, bir de askeri başarı kazanıyoruz. Yani hı-hı. Lozan bu anlamda cidden önem verilmesi gereken bir antlaşmadır, metindir.
Tabii bir manifesto aslında. Yani Lozan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu toprakların gerçek sahibi olduğunu, tam hakimiyeti olduğunu, sınırlarının ne olduğunu Cumhuriyet daha ilan edilmeden önce dayatmış batılı devletlere, emperyalist devletlere dayatmış ve kabul etmiş, ettirmiştir. Ve şöyle de bir bilgi var. Mondros ve Sevr Anlaşması, tabii Birinci Dünya Savaşı'nda bu anlaşma sadece Osmanlı'ya değil birçok devlete dayatılıyor. Yani Almanlara, Almanya'ya, Avusturya'ya, Macaristan'a, Bulgaristan'a, bölge ülkelerine ve Osmanlı'ya tabii ki bu anlaşmalar dayatılıyor, imzalatılıyor. Yani zorla zaten yenildim, bir de bu anlaşmayı imzala, iyice ben tepene bineyim şeklinde bir de anlaşmaları imzalatıyorlar. Mondros ve Sevr'i de bu Birinci Dünya Savaşı'nda dayatılan anlaşmayı da reddeden aslında tek millet olmuş oluyoruz. Lozan Anlaşması'nı imzalayarak Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan bu anlaşmaları hala uygulamak zorunda kalırken Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'yla aslında bu anlaşmaları yırtıp atmış oluyor.
Evet, bu çok önemli bir nokta senin de bahsettiğin. Biz biliyoruz ki Adolf Hitler Nazi Almanya'sını bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya evet. Yöneltirken, işgal politikasını izlerken şunu gerekçe gösteriyordu: bize Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya Versay Anlaşması'nı dayattılar, bizim işte ekonomimizi, ordumuzu kısıtladılar, bu kesinlikle kabul edilemez,
o yüzden
biz de intikam alacağız diyerek
intikam da bütün dünyayı işgal, yani
evet,
ve ırkçı katliamlar, yani.
Haklı bir zeminde yürütmedi o mücadeleyi, çok farklı bir noktaya getirdi dünya durumunu. Fakat bizim mücadelemiz örnektir. Hem askeri anlamda, hem siyasi anlamda, hem tabii. hukuki anlamda çok ciddi başarılar var. Şunu eklemek lazım. Lozan aslında bizim Ankara hükümetinin, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün bir siyasi aktör olarak ilk kez dikkate alındığı yer değil. Hı-hı. Daha önce aslında birkaç sene önce Londra konferansı yapılıyor. Tabii. Daha bizim Kurtuluş Savaşımız sürerken, tarihi de yanlış hatırlamıyorsam 1921, yani meclis hı-hı. kurulduktan sonra idi. 1921 Ocak ayında Osmanlı'nın çağrıldığı ve milli mücadeleyi yürüten, onların tabiriyle başıbozuklar, yani Atatürk ve çevresindeki vatanseverlerin, Türk milletinin, yani onların tabiriyle başıbozukların çağrılmadığı, sadece İstanbul hükümetinin, yani Osmanlı hükümetinin çağrıldığı bir konferans düzenleyip durumu değerlendirmek istiyorlar. Yani ne oluyor bu Anadolu'da? Bize karşı bir başkaldırı var, bunu durduralım. Fakat Osmanlı...
Bunu durduralım, bir de siz de bunu durdurun.
Evet, yani...
Yani Osmanlı yönetimine de.
Osmanlı Devleti'nin o dönemki Dışişleri Bakanı öyle bir çaresizlik içerisinde ki işi çözemeyeceklerinin farkında, meselenin içinden çıkamayacaklarının farkında ve yanında Ankara hükümetinden temsilci olarak gelen o dönemin Dışişleri Bakanı'nı yanında getiriyor. Hı-hı. Ve diyor ki temsilci budur. Londra konferansında bizim aslında ilk kez ciddiye alındığımız 1921 Ocak tarihli Londra konferansıdır. Resmen Ankara hükümeti orada taleplerini dile getirmiştir. Fakat oradan bir kazanımla çıkamadık. Bunun için bir askeri başarı gerekiyordu. Yani silahın bir zaferi gerekiyordu. Onun için de büyük taarruzdan sonra ilk kez karşılaşıyoruz. Mudanya Ateşkesi Anlaşması'nda 11 Ekim 1922'de 30 Ağustos'tan sonra işte bir süre bir görüşmeler devam ediyor diplomatik anlamda ve Mudanya'da, Bursa'da bir görüşme gerçekleştiriliyor. Orada 3 ana eksen tartışılıyor. Birincisi, silah bırakıyoruz Anadolu'da. İkincisi, kalıcı bir barış sağlıyoruz. Üçüncüsü, gelecekte bu devletler, savaşan devletler arasındaki durumu belirlemek için de bir konferansın oluşması için karar alıyoruz. Bu 3 günden var Mudanya mütarekesinde. Yani çok şey aslında, az mesele konuşuluyor ve çok hızlı da karara bağlanıyor. Ve Lozan'ın önü açılıyor. Ondan sonra da bize 27 Ekim'de, yani 16 gün sonra Ankara hükümetine resmen davet geliyor. Lozan'a çağrılıyoruz.
Evet. Tabii şimdi Lozan'a çağrılıyoruz konusunda, Lozan'a kimin gittiği ve neden gittiği de önemli. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk o dönem tabii birinci mecliste çalışmalarına devam ediyor. Bu dönem aynı zamanda dediğin gibi İstanbul'un hala işgal altında olduğu ve İstanbul'dan mebusların da çağrıldığı, gelin Ankara'ya bu mecliste bu çatı altında çalışmalarımızı yapalım, vatanımızı kurtaralım şeklinde çalışmaların yapıldığı yer. Atatürk orada birçok kadro varken İsmet İnönü'yü orada tercih ediyor. Yani
ki İsmet İnönü bir asker, yani bir diplomat değil.
Tam onu diyecektim. Üniformanı çıkar, sivil kıyafetlerini giy diyor ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla Lozan'a git diyor.
Bu önemli bir mesele çünkü Cumhuriyet'in ilerleyen dönemlerinde de hep karşımıza çıkacak olan, işte tırnak içinde, Atatürk'le silah arkadaşlarının arasındaki soğukluk, kavga meselesi aslında ilk başta burada karşımıza çıkıyor. Çünkü daha Cumhuriyet'in ilan edilmesinden de önce, Cumhuriyet ilan edilmeden önce Atatürk'le silah arkadaşları, yol arkadaşları, yoldaşları arasında bir anlaşmazlık doğuyor. Nedir bu? Mesela milli mücadele yürütülürken düşman işgalinden kurtulma konusunda herkes hemfikir. Fakat burada yöntem ve nihai hedefte anlaşılamıyor.
Cumhuriyet kurulacak fikri Atatürk'ten başkasında yok aslında.
Tabi mesela buna Kazım Karabekir karşı çıkıyor. Yani tabii, biz kurtaralım ama yine Osmanlı devam etsin.
Tabii, hilafet devam diyor, etsin, padişahlık.
Mesela Rauf Orbay ki Lozan sırasında başbakandır kendisi yani. Evet. O zaman başbakan denmiyor fakat icra vekilleri heyeti gibi bir şey var, hükümetin adı var. Onun reisi, onun başkanı, yani başbakana tekabül ediyor bugün. Onun başbakanı, o dönem başbakan Rauf Orbay. Fakat Rauf Orbay'ın da şöyle bir fikri var. Yeni bir cumhuriyet kurulacak. Fakat bu cumhuriyet liberal bir cumhuriyet olsun. Yani ekonomi olarak biz mecburuz. Ekonomimiz kötü değil. Yabancılara mecburuz. O yüzden mandayı kabul edelim. Yani ekonomik açıdan da aslında bağımsızlıkçı değil. Orada da Atatürk'le ayrışıyor. Tabii. Ve bu ayrışmalar aslında o dönem Kurtuluş Savaşı'nın ruhu, havasından dolayı çok fazla basına yansımamasına rağmen sonra, biz Nutuk'ta bunu ilerleyen dönemde Atatürk 27'de Nutuk'u yazdığında görüyoruz. Yani bu aslında o dönem içeride çok fazla tartışmaya, çok fazla fikir ayrılığına neden olmuş. Bu yüzden de Atatürk'ün aslında tam anlamıyla yoldaşı diyeceğimiz, fikri anlamda, hayata bakış açısı anlamında, milli mücadeleyi en iyi kavrayan ve onu en iyi uygulayan, oraya en iyi atılan kadro bakımından İsmet İnönü'nün öne çıktığını görüyoruz.
Tabii şimdi o cumhuriyet kadrolarının hepsi çok değerli. Hepsi çok büyük işler başarmış. Hepsi savaşta canlarını ortaya koymuş isimler. Ama biz hep şunu deriz. Şimdi devrimi yapacağız. Evet, ama yıkmak mesele değil. Devrim de yıkmak için değildir. Devrimin amacı, o dönemden bahsedelim, sadece Osmanlı'yı yıkmak olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü sonrasında ne olacak? Şimdi günümüzde de hala bu var. Önce bir yıkalım da sonrasına bakarız. Ama işler tabii ki o şekilde yürümüyor. Belli bir plan program dahilinde devrim mücadelesi yürüyor. Mustafa Kemal de o devrimin önderi olarak en doğru çizgi zaten onda olduğu için o devrimin önderi olabilmiş. Ve o devrimin önderi olarak Mustafa Kemal sonrasında planlıyor. O meşhur tartışmalar vardır. Hilafet kaldırılacak, Latin alfabelerine geçilecek, şapka kanunu gelecek diye Atatürk arkadaşlarıyla konuşurken herkes karşı çıkıyor. Bunlar mümkün değildir paşam, bunlar hayaldir diyor. Peki biz o sırada ne yapacağız diyor. Atatürk de ben söylerim, siz yazarsınız, biz yaparız, siz de yazarsınız diyor. Tabii ki o kadrolar dediğimiz gibi çok değerli, fakat sonrasının ne olacağı önemli. Yani artık şöyle bir durum var, o güne kendimizi koyduğumuz zaman aslında hala vahim bir durum. Mustafa Kemal de Nutuk'ta bunları anlatıyor. Çok böyle nasıl diyelim, hararetli bir şekilde iki çizgi mücadelesi yürüyor aslında. Yani Mustafa Kemal en yakınındaki yoldaşlarıyla bile Cumhuriyeti birlikte kurduğu, siperlerde birlikte savaştığı, 10 yıllardır savaşta olduğu, hatta harbiyeden beri arkadaş olduğu, lise sıralarından beri arkadaş olduğu insanlarla maalesef bu siyasi sıkıntıları yaşayabiliyor. Orada da dediğin gibi en güvenilir isim öne çıkıyor İsmet Paşa olarak. Rauf Orbay ben gitmek istiyorum dese bile Lozan'a, İsmet Paşa gidiyor. O konuda da Rauf Orbay ve İsmet Paşa'nın gidip gitmemesi konusunda Atatürk'ün de notları var zaten.
Şöyle bir ek yapalım. Rauf Orbay'ın şöyle bir özelliği de var. Rauf Orbay bir önceki antlaşma olan Mondros Mütarekesi'nin, Mondros Antlaşması'nın Osmanlı adına imzalayan kişi. Evet, o heyetin başkanı. Hı-hı. Kendisi o dönemde Bahriye Nazırı, yani Deniz Bakanı. Hı-hı. Denizcilik Bakanı. Osmanlı hükümeti adına Mondros'u imzalıyor ve çok tepkiyle karşılaşıyor. Özellikle başta Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ben bu antlaşmayı uygulamam, yırtar atarım diyor. Antlaşmanın gereği olan silahları bırakma şartı, orduyu dağıtma şartı, bütün işte kontrol noktalarını, yolları, telgrafhaneleri vesaire, limanları düşmana teslim etme. Atatürk bunların hiçbirini kabul etmiyor. Ve bu kararların altına, bu maddelerin altına imza atan kişi Rauf Orbay. Atatürk'ün fikri şu bu konuda. Yani Rauf Orbay'ın Lozan'a gitme, o işte Lozan zaferinin altına imzayı atma isteğinin sebebi şu: Mondros'taki izlenimi yok etme. Tabii. Yani ben Mondros'ta yanlış bir şey yaptım, şimdi onu doğru bir şeyle kapatmak istiyorum. Atatürk
temizlemek istiyor aslında.
Evet, Atatürk Nutuk'ta bunları açık açık ifade ediyor. Ben diyor Rauf Orbay'ın bu hırsından dolayı gitmesini istemedim. Bu bakış çok yanlış. O yüzden İsmet Paşa'yı göndermemiz gerekiyordu ki İsmet Paşa'nın, az önce de bahsetmiştim, basına verdiği bazı demeçler var Lozan'da. Hı hı. Ki şöyle bir durum da var, onu da aktaralım. Mesela bizi çağırıyorlar, davet ediyorlar, şu tarihte burada olacaksınız diye. Hı hı. İsmet Paşa ve Türk heyeti gidiyor, 40 kişilik heyet gidiyor. Yani onlar da az buz değil, gecelerce çalışıyorlar, ne anlatacağız, ne konuşacağız, hangi maddelerde ısrar edeceğiz vesaire, çalışılıyor. Lozan'a gidiliyor, otele yerleşiliyor. Ertesi gün konferansın olacağı yere geliniyor ve kimse yok. Evet. Niye? Çünkü Türk heyetine haber vermeden ertelemiş İngilizler. Daveti İngilizler yapıyor. Ertelemişler. Ve ertelendiğine de çok tesadüfi bir eser şeyle, bilgiyle öğreniyor İsmet Paşa. Ve sinirleniyor. Sinirlendikten sonra da basına birkaç demeç veriyor. İşte biz buraya önemli görüşmeler yapmaya geldik, bize haber verilmeden bırakılıyor falan, erteleniyor. Hı hı. İşte onun yanlışlığından bahsediyor, eleştiriyor diğer heyetleri. Orada basına verdiği demeçlerde açıkça şunu söylüyor İsmet Paşa, diyor ki biz devrim yapıyoruz. Hı hı. Devrim yapıyor. Bu hakikaten kitapta ismi verelim şimdiden. Evet. Sonda öneride bulunacaktık, şimdiden bir tane ben öneride bulunayım. Lozan Günlüğü, Bilal Şimşir'in Bilgi Yayın Evi'nden çıkan. Orada açıkça okuyabilirler. İsmet Paşa'nın burada bütün hepsi, belgelerle, bilgilerle, bütün telgraflar, açıklamalar vesaire hepsi var. Bu kitapta zaten hacimli, kalın bir kitap. Burada açıkça görebilirler. İsmet Paşa basına, yabancı basına diyor ki Türkler devrim yapıyor. Tabii insanlar anlayamıyor bunun ne demek olduğunu vesaire, ama hakikaten o kararlılığı biz Lozan'da görüyoruz. Atatürk bu kararlılığı bekliyor. Bu anlayış, yani bu iradeyle gidilmesi gerekiyor. Türk milletinin milli mücadeledeki ruhunu, kuvvetini, kararlılığını, heyecanını Lozan'da yansıtılmasını istiyor. O yüzden Rauf Orbay gibi birisinin gitmesini Atatürk istemiyor.
Tabii. Zaten İsmet İnönü aslında o yaptığı açıklamalarla doğru kişi olduğunu da bir kere daha kanıtlamış oluyor. Çünkü bireysel hırslarla değil, tam tersi devrim hırsıyla, o devrim mücadelesinin başarıya ulaşması hırsıyla gidecek bir kişi lazımdı. O da İsmet Paşa'dan başkası değildi. O zaman bir müzik arası verelim. Muammer Sur'dan, yine Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en önemli isimlerden Muammer Sur'dan, o birinci meclisinde olduğu Toprakların Sesi, Bozkır'ın Sesi parçasını dinleyelim. Ardından tekrar konularımıza devam edeceğiz.
Güzel müzik dinletisinden sonra programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bozkır'ın sesi Sayın Muammer Sun'un, kendisini de buradan anmış olalım. Geçtiğimiz yıl kaybettik kendisini.
Bugün yine dinleyeceğiz müziklerini.
Evet, çok
bestelerini de.
Çok değerli bir müzisyendir, bestekardır. Bizim de çocukluğumuzda izlediğimiz, hala da izlemeye devam ettiğimiz Kurtuluş ve Cumhuriyet
dizileri.
Evet, dizilerinin, filmlerinin müziklerini yapan kişidir ve milletine öyle bir bağlı birisidir ki, öyle bir vatanseverdir ki bu müzikleri bağışlamıştır. Ben telif istemiyorum bu film için, bu yapımlar için kullanılsın, hiçbir parada, maddi beklentim de yok diyor. Kendisini buradan anmış olalım. Biz de bu dizilerde anlatıldığı için Lozan konferansının, Lozan meselesini Muammer Sun'un müzikleriyle hem hatırlamış olalım hem de programımızı renklendirmiş olalım istedik. Evet. Buradan istersen Lozan konferansına geçiş yapalım.
Tabii.
Şimdi bizim heyetimiz 40 kişilik bir heyet. 3 delegemiz var. Baş delegemiz, az önce de bahsettik, İsmet İnönü. Diğer delegeler de o dönemin Sağlık Bakanı olan
Doktor Rıza Nur.
Doktor Rıza Nur. Diğeri de maliye vekili olan Hasan Saka ki İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönem, son dönemde kendisi başbakanlıkta yapmıştır Hasan Saka. CHP'nin o dönem önemli kadrolarından birisidir. Atatürk de güvenmiştir ve kendisini delege yapmıştır. Fakat burada şöyle bir şey de vermek gerekir. Bilgi de vermek gerekir. Bizim gidecek olan heyetimiz mecliste oylanıyor. Yani öyle Atatürk'ün kafasına göre belirlediği bir şey değil. Evet, Atatürk öneriyor hangi isimlerin gideceğini, fakat bunlar mecliste oylanıyor. 3 delegenin dışında 6 da milletvekili gidiyor. Bu 6 milletvekilinin hepsi oylanıyor. Bunların arasında en az oyu alan, en fazla gitmesin red oyu alan Rıza Nur. Rıza Nur bizim ikinci delegemiz. İsmet İnönü'nden sonraki. Aslında önemli bir görevle oraya gidiyor. Yani Lord Curzon'un, yani İngiltere temsilcisinin, Fransa temsilcisinin vesaire karşısında oturacak ve Türkiye'yi savunacak Rıza Nur. Az sonra tartışmalar kısmında Rıza Nur'a değineceğiz nasıl bir noktaya geldiğini. Yani öyle birisi fikirlerinden sonraki yıllarda dönüyor. Lozan konferansında az önce de söyledik, iki aşamayla düzenleniyor. İlk aşama başladığında Lozan konferansında Kasım ayında başlıyor. Batı Trakya meselesi, Boğazlar meselesi, kapitülasyonlar meselesi, Ege Adaları, Suriye ve Irak sınırı meselesi, tazminat meselesi olmak üzere pek çok başlık tartışılıyor. Bizim taleplerimiz ne? Karşı tarafın, itilaf devletlerinin, İngilizlerin, Fransızların vesaire talepleri ne? Burada neler konuşulacak? Bizim zaten az önce söylemiştik, misak-ı milli konusunda kesin bir kararlılığımız var. Türk milletinin taleplerini orada yerine getireceğiz. Israr ettiğimiz, kesinlikle taviz vermeyeceğimiz bazı konular var. Mesela Boğazlar meselesi.
Evet.
Mesela kapitülasyonlar meselesi. Biz burada kararlılıkla gittik. Yani kesinlikle ama kesinlikle Boğazlar meselesinden geri dönmeyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Az önce söylemiştik. Konferansın yapıldığı sırada hala İstanbul işgal altında. Yani İstanbul'da Türk ordusu yok. Osmanlı'nın hala şey devam ediyor. Hükümeti devam ediyor.
Harbiye nezareti İngilizlerin kontrolünde.
Tabii, aynen öyle. Ve Türk Anadolu'daki Ankara hükümeti şöyle bir karar alıyor. Konferans devam ederken 1 Kasım'da saltanatı kaldırıyor. Yani bizim gözümüzde İstanbul'da bir hükümet yoktur. Artık İstanbul'da bir şey yok. Yani konferans devam ederken yapıyor bunu ve çok önemli bir siyasi mesajdır bu.
Tabii. Bu topraklardaki tek temsilci biziz, muhatap olarak da biz varız diyor.
Aynen öyle. Ondan sonra zaten son padişah Vahdettin İngilizlerin gemisiyle ayrılıyor. İtalya'ya gidiyor. San Remo'ya gidiyor. Burada önemli olan şu. Osmanlı ortadan kalktı deyince iş bitmiş olmuyor. Orada işgal altında bir Türk toprağı var demek için bunu yapıyorlar, saltanatı kaldırıyorlar ve Lozan'a biz öyle gidiyoruz. Diyoruz ki İstanbul işgal altında, yani Boğazlar işgal altında ki İngilizlerin diğer birlikleri de Çanakkale Boğazı'nı tutuyor. Yani aslında Boğazlar İngiliz işgali altında. Biz taviz vermeyeceğiz Boğazlar'da. Boğazları bize teslim edeceksiniz. İstanbul'u, Çanakkale'yi bize teslim edeceksiniz. İki, kapitülasyonlar meselesi. Bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Tartışmayı açmıyoruz.
Aynen öyle, kaldıracaksınız. Biz ekonomik anlamda bağımsızlık istiyoruz. Talebimiz budur. Ha, kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı'nın üstünde kalan bazı borçlar var.
Onları kabul ediyoruz.
Evet, onları oturalım konuşalım ki bunu da açık kaynaklardan bütün dinleyenlerimiz erişebilir.
Tabii.
Hep konuşulan bir meseledir. Ya bu borçlar ne kadar ne kadar diye. Şöyle söyleyelim. Daha programa gelmeden önce işte araştırma yaparken ben de karşılaştım. Son borcu Deutsche Bank'a, Alman Bankası'na 2010'da ödemişiz. Son borcumuz. Yani biz büyük çoğunluğunu 80 öncesinde ödüyoruz, fakat hala devam eden borçlar neredeyse 100 yıla yakın bir süre.
Evet.
Neredeyse, yani 80 küsür sene sürmüş, borçları ödemişiz. Yani orada kapitülasyonlar konusunu biz kesinlikle taviz vermeyeceğiz diyoruz. Bu iki konu bizim için çok kritikti.
Çünkü kapitülasyonlarla zaten bu yaratılan dış borçlar arasında da ciddi bir ilişki var. Yani o kapitülasyonlarla dış devletlere, diğer devletlere, başta İngilizler olmak üzere, onlara verilen tavizlerle sosyal ve ekonomik faydalarla, çıkarlarla birlikte giderek Osmanlı fakirleştiriliyor. Giderek toprakları küçülüyor ve en nihayetinde zaten malum noktaya varıyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi, o dönem birinci meclisimiz, Lozan Konferansı'nda az önce sen de bahsettin, Misak-ı Milli'yi gerçekleştirmek istiyor. Yani o Misak-ı Milli sınırlarının, bizim sınırlarımızın belli olmasını istiyor. Çünkü bu tabii Boğazlar meselesiyle de benzer. Yani Boğazların kontrolü bizde olmadığı zaman Misak-ı Milli'de de bir başarı elde etmemiz mümkün değil. Aynı şekilde diğer tarafta Akdeniz'de, Doğu cephesinde de benzer. Yine bir Türkiye bahsettiğin kapitülasyonların kaldırılmasını istiyor ama bir potansiyel olan, sonrasında tabii çeşitli sıkıntılarda yaşanan durumlar Ermeni devletinin kurulmasının engellenmesini de maddeler arasında tartışmalarda görüyoruz. Yine Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar, yani Batı Trakya meselesi, Ege Adaları meselesi, bunun hem siyasi olarak çözümü hem maddi olarak çözümü, ekonomik olarak çözümünü konuşuyoruz ve diğer Avrupa devletleri arasında da, Türkiye arasında da çok fazla sorun var. Bunların hepsini çözmeye çalışıyoruz. Lord Curzon, az önce bahsettin, burada şunları diyor. Türkiye'nin ilk önümüze koyulan metinden bahsediyorum. O metinde tabii bizim çıkarlarımız gözetilen bir metin değil. Biz Türkiye heyeti bunun üzerinde düzenlemeler yapılmasını istiyor. Hatta bu tartışmalar konferansa ara verilmesi noktasına kadar gidiyor. Bu süreçte de ileride anlatacağız birazdan. İsmet İnönü tekrar Ankara hükümetiyle haberleşiyor. Çeşitli görüşmeler oluyor ve ikinci konferansta nasıl tavır alacağımızı konuşuyoruz. Orada Lord Curzon ilk metne dair Türkiye'nin imzalayacağı en iyi metin budur. Eğer imzalamıyorsanız ondan sonra siz düşünün, Türkiye düşünsün. Eğer imzalamazsanız Türkiye Asya'nın derinliklerinde, görülmez derinliklerinde kaybolur gider diyor. Tehdit ediyor aslında. Çünkü tehdit edebilecek bir kuvveti var. Bizim aslında Boğazlar'da ve İstanbul konusunda ısrarımız da bu. Yani İstanbul'daki İngiliz askerleri varken orada Lord Curzon, Lozan'da, İsviçre'de bu çalışmaları, bu imzalama anlaşmayı yaparken o kuvvetine güveniyor. İstanbul'da Kıyarbiye Nezareti elinde olduğu için biz sizi Asya'nın derinliklerine gömeriz, bunu kabul edeceksiniz diyor. Ve İsmet Paşa da çok orada yine tarihi bir cevap veriyor ve diyor ki memleketi esarete mahkum eden bu vesikayı asla imzalamayız diyor. Ve sonrasında o ilk görüşmelerdeki tartışmalar daha da hararetleniyor ve İsmet Paşa'nın bu son sözünden sonra konferansın ilk oturumundan ayrılıyoruz.
Evet, bu önemli bir mesele çünkü İngilizler ilk başta bize çok fazla baskı yaptılar. Yani şöyle, birincisi senin dediğin gibi siyasi baskı yapmaya çalışıyorlar. Bizim taleplerimiz değil de kendi taleplerini dayatmaya çalışıyorlar veya bizim taviz vermeyeceğiz dediğimiz meselelerde bizi zorluyorlar, taviz vermeye zorluyorlar.
Tabii, çünkü askerine güveniyor arkasında.
Evet, aynen öyle. Bir de yöntem olarak bize baskı yapıyorlar. Konferansın işleyişi bakımından nasıl mesela? Bir gün önceden ertesi günün programı gidiyor. Diyor ki, deniyor ki şunlar şunlar tartışılacak bugün diye. Fakat bir geliniyor, öyle bir şey yok. Başka bir konu konuşuluyor. İşte İsmet Paşa diyor ki siz bunu dememiştiniz, başka bir konuyu konuşacaktık. O efendim değişti, sabah size haber etmeyi unuttuk gibi, böyle psikolojik olarak da tabii yoracak şekilde
hazırlanılmasını da engellemeye çalışıyor.
Aynen öyle.
Vesaire. Küçük aslında emperyalist oyunlar.
Tabii, kesinlikle. Yani daha en başında hani tabii konferansın ertelendiğini haber etmedikleri noktada zaten çatırdamalar orada başlamıştı. Başlıyor. Aynen öyle. Orada daha güvensizlikler başlamıştı karşılıklı. İlerleyen aşamalarda da İsmet Paşa öyle bir noktaya geliyor ki psikolojik olarak da yoruluyor. Atatürk'e şöyle bir telgraf çekiyor. Öyle bir göreceksin ki beni, saçımdaki beyazların arttığını, işte birkaç yaş yaşlandığımı göreceksin. Burası ömrümden ömür aldı gibi bir şey söylüyor. Ve ayrılırken o ruh haliyle ayrılıyor. Ki başka yaptığı baskılardan birisi de şuydu. Hani ertesi günün programını değiştirmek bir yana, bir de bizim heyetimiz aslında tecrübesiz bir heyet. Yani nasıl bir heyet? Yani bir askeri, bir komutanı alıp Dışişleri Bakanı yapıyorsunuz. Yani diplomasi konusunda pek de tecrübesi olmayan birisini diplomat yapıyorsunuz.
Ve liseden itibaren yetişmiş bir asker. Hayatı savaşlarda geçmiş bir asker.
Tabii, yani İsmet İnönü de kabul ediyor bunu. Atatürk de kabul ediyor. Yani tecrübeli bir diplomat değil. Evet. Fakat meselelere bir diplomat tecrübesiyle yaklaşmalı ve o bilgiyle karşı tarafın söylemlerine cevap vermeli. O yüzden sabahlara kadar tartışıyorlar, konuşuyorlar, araştırma yapıyorlar. 40 kişilik heyet, işte danışmanlar var, gazeteciler var vesaire, milletvekilleri var. Aynen öyle. Ve bir taraftan da yan tarafta telgraf çekiliyor Ankara'ya. Atatürk gece uyumuyor. Yani Lozan konferansı boyunca diyor ki işte bir telgraf geldiği anda beni uyandıracaksınız. Hı hı. Gece telgraf geliyor, Atatürk yanıtlıyor, o telgraf geliyor, İsmet Paşalar okuyor. Hangi konuda hangi tavrı alalım, beklemediğimiz bir cevap geldi, ne diyelim falan, böyle tartışmalar sürerken bir öğreniliyor ki konferans devam ederken bizim aslında hangi meseleye nasıl yaklaşacağımızı karşı taraf biliyor.
İngiltere.
Evet, İngiltere biliyor ve biz yani buradan şunu
karşı taraf sadece İngiltere değil ama esas tabii fikir olarak o yöneten o konferansı İngiltere.
Aynen öyle. İngiltere bizim ne söyleyeceğimizi bilerek tavır almaya başlıyor ve biz buradan şunu anlıyoruz. Bizim telgraflarımız dinleniyor. Hani bugün telefonlar dinleniyor ya. Evet. O dönem telgraflar da dinleniyordu. Çünkü bizim kullandığımız o dönem meşhur Köstence, Romanya üzerinden bir telgraf hattı var. Telgraf telleri hattı. O hattın İngilizler tarafından dinlendiği tespit ediliyor ve hat değiştiriliyor. Yani ikinci konferansa biz aslında daha donanımlı, ikinci oturuma daha donanımlı gidiyoruz ve diyoruz ki işte biz şeylerden arındık, bu dinleme vesaire gibi oyunlardan arındık, artık sizin oyunlarınıza gelmiyoruz, ya kabul edersiniz ya çekiliriz, o resti de vermişiz. İngilizler de artık bunu alıyorlar ki ikinci konferansın, ikinci oturumun sonunda Lord Curzon İsmet Paşa'ya şöyle bir tarihe geçen söz söylüyor. Yani ne desek kabul etmediniz, ne söylesek kabul etmediniz, ne teklif etsek kabul etmediniz. Söylediğiniz her şeyi cebime koydum, zamanı gelince hepsini cebimden çıkaracağım diye tehdit ediyor. Fakat o tehditleri boşa çıkıyor.
Tabii.
Türkiye Atatürk döneminde de, İsmet İnönü döneminde de aslında çok önemli bir noktaya gelen devlet oluyor. Cumhuriyet devriminde o konferanstaki kazanımlar üzerine inşa ediliyor.
Zaten o tehditler boşa çıkıyor dedin ya, konferansın olduğu Temmuz tarihinden 3 ay sonra Cumhuriyet ilan ediliyor. Lord Curzon herhalde Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyulduğunda o bir yaptığı tehditleri gerçekleştiremeyeceğini de fark etmiştir. Mesela bahsettin Lozan Anlaşması sırasında gerçekleşen o psikolojiden, ortamdaki havadan, atmosferden şöyle örnekler de var. İsmet Paşa'ya psikolojik baskı tabii ki var. Bahsettiğin örneklerdeki gibi işte program saatleri, program içeriği, kendi devletiyle haberleşmesinin dinlenmesi gibi. Bunun yanında bir de fiziksel olarak da baskı var. Yani İsmet Paşa'ya bir suikast girişimi olduğuna dair Ermeni çeteler tarafından deniyor ama tabii ki bunu yine İngilizlerin planladığı, İngiliz emperyalizminin kurguladığı bir suikast olduğunu biliyoruz. Bir suikast girişimi yapıldığına dair de bilgiler var. Yine aynı konferansta işgal gemilerinin, konferans artık sonuçlanıyor, imzalar atılıyor, bütün maddeler onaylanmış, orada yüzlerce kişi mutabık kalmış, Türkiye'ye haberler gelmiş, onayladık, imzaladık, bitti bu iş şeklinde. Ama İngilizler bu sefer de şunu diyor: işgal gemilerimiz bir süre daha kalsın. Yani bizim gemilerimiz bir süre daha boğazlarda dursun. Tamam, biz orada yani işgalci değiliz, boğazların kontrolü zaten sizde, gemilerimiz dursun diyor. İsmet Paşa yine tarihi bir cevap veriyor ve diyor ki: değil bir kruvazörün, itilaf bayrağı taşıyan bir kayığın bile boğazlarımızda kalmasında razı olmam diyor.
Bu konferansın aslında ikinci oturumunda, konferansın ikinci oturumunun da aslında pek rahat geçtiği söylenemez. Yani tabii, biz hani tabii. İlk oturumdan tecrübeyle çıktık, daha donanımlı gittik falan diyoruz ama aslında orada da bir tıkanma durumu var. Burada imdada kim koşuyor? Yunanistan koşuyor. Yunanistan diyor ki, Yunanistan heyeti, temsilcileri, gelin diyor, biz önce kendi aramızda anlaşalım, bazı sorunları aştığımızı söyleyelim ve İngilizlerin, Fransızların karşısında birlikte çıkalım diyor. Ki ileride temelleri atılacak Türk-Yunan dostluğunun da aslında ilk orada başlangıcı oluyor. Biz Yunanistan'la birlikte bir metin imzalayarak, mutabakat yaparak İngilizlerin karşısına çıkıyoruz. Diyoruz ki biz bazı konularda anlaştık, gelin kolaylaştıralım. Çünkü tıkanıyor. Tabii. Gerçekten tıkanıyor. Hani meseleyi sadece bizim açımızdan bakmak yerine bir de Avrupa açısından bakmak lazım. İngiltere de kaynıyor aslında. İngiltere 1. Dünya Savaşı'ndan kazanımla çıkmadı. Tamam, savaşı kazanan taraftı, fakat İngiltere'de ciddi bir ekonomik kriz var. İşçiler ayaklanmış durumda. Ki bunun ilerleyen yıllarda zaten yansımasını gördük. İngiltere o İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında çok hazırlıklı bir şeyde değildi, donanımda değildi.
Tabii.
Amerika'nın çok büyük ve Sovyetlerin çok büyük yardımıyla aslında Avrupa'daki Nazi tehlikesi durduruldu. Tabii. İngiltere'nin etkisi çok düşüktü mesela. O Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen yıkımın etkisiydi İngiltere'de. Lozan'ın da sonuçlanmasını istiyor İngilizler. Yani tıkanmak aslında iki taraf için de iyi değil.
Tabii. Ve orada zaten bahsettiğin İkinci Dünya Savaşı'nda da İngiltere o savaşta çok zorlanıyor. Churchill'in de bunu anlatan filmler ve kitaplar var. Ve Lozan'da da aynı şekilde bunun bir an önce sonuçlanması. Çünkü İngiltere'de teknik olarak evet, sanayi devrimi sonrasında sanayinin gelişmesi, ekonominin gelişmesi, tabii ki bunlar İngiltere açısından çok önemli. O dönemde dünyanın en büyük devletlerinden biri. Zaten İngiliz emperyalizmi diyebilmemizin sebebi de bu. Yani emperyalizmin güçsüz olduğu bir form, bir devlet formu zaten düşünülemez. Eğer emperyalistse belli bir kuvveti vardır. Ama bir yandan da işte boğazlarda onlarca gemisi duruyor. İşgalden yeni çıkmış, savaştan yeni çıkmış, onlarca kayıp vermiş bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla onlar da bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Ve aslında Lozan konferansının, anlaşmasının kazandığımız zafer. İngiltere üzerinden konuşuyoruz hep ama karşımızda birincisi Britanya İmparatorluğu, yani İngilizler. Ardından Fransızlar, İtalyanlar, Japon İmparatorluğu, Yunanistan, Romanya, Sırplar, Hırvatlar, Yugoslavya. Yani o topraklarımızda yendiğimiz binbir ceremeyle, binlerce şehitle kazandığımız savaşı aynı kişilerle, aynı kişilerin bu sefer Dışişleri Bakanlarıyla, bu sefer kağıt üzerinde de kazanmaya çalışıyoruz ve büyük bir başarıyla oradan da alnımızın akıyla çıkıyoruz aslında. O zaman şimdi yine az önce bahsettik, Muammer Su'nun bir parçasını daha dinleyelim. Yine Kurtuluş dizisinin müziklerinden bir parçayı şimdi hep birlikte dinleyeceğiz. Thank you.
Lozan Konferansı'nda gördüğümüz ilklerden bir tanesi de Sovyetler Birliği'nin sahneye çıkması, uluslararası evet. sahneye çıkması. Sovyetler Birliği biliyorsun Ekim devriminden sonra bir iç savaşa girdi. Hı hı. Ve o mücadele daha bitmeden Sovyetler Birliği Lozan'a davet edildi. Niye davet edildi? Birincisi Türkiye'nin ısrarı. Türkiye Sovyetlerle ilişki kuran ilk devletti tarihte. Lozan'a gelmesini istedi. İkincisi de Boğazlar meselesinin görüşülmesi için. Hı hı. O oturumda, Boğazlar oturumunda Sovyetler muhatap. Ciddi bir şey var. Ukrayna'dan başlayarak Gürcistan'a kadar, yani neredeyse 1/3, 1/5 kadar bir kısım şeye ait, Sovyet sınırına ait. Tabii. O yüzden Sovyetlerin gelmesini gerekli gördüler. Sovyetler tarih sahnesine ilk kez uluslararası muhatap olarak Lozan'da karşımıza çıktı ve Lozan'ın imzalanmasında da bizi çok sevinçle tebrik ettiler, coşkuyla tebrik ettiler. Dışişleri Bakanı Çiçer'in doğrudan telgraf gönderiyor Atatürk'e. Sovyetler Birliği çok sevinçle karşılıyor, fakat sevinçle karşılamayan bir grup var Türkiye'de. Kim onlar? Birincisi Başbakan Rauf Orbay. İsmet İnönü'yü suçluyor. Çünkü İsmet İnönü'nün bazı tavizlerde bulunduğunu söylüyor. Keza birinci mecliste bulunan ikinci grup adı altında muhalif bir grup vardı. Bu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin karşısındaki gruptu ki ileride karşımıza Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olarak çıkmıştı bunlar. Bunlar suçluyorlardı. Sebebi de işte bazı tavizler verdiniz. Neymiş efendim? Ege Adaları, yok Kıbrıs, yok Boğazlar, işte Boğazlar kısmı. Vesaire. Ki bizim olmazsa olmaz meselelerimiz arasında değildi. Biz asıl tavrımızı yansıtacak meseleleri orada kabul ettirdik. Tabii. Lozan'ı imzaladık ki bizim için çok büyük bir şey olmuştu, kazanım olmuştu. Bu ekip şeyde İsmet İnönü ve Lozan heyetini suçlar buldular. Memnun olmadılar yani.
Tabii. Ama zaten yani programın başından beri bahsediyoruz. Oradaki aslında imzalanan maddelerin her biri, yani imza atılan o antlaşma, aslında tabii ki İsmet İnönü orada temsilci, fakat o Cumhuriyet devrimini yapan kadroların hepsinin ortaklaşa bir şekilde imzaladığı ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün o az önce bahsettik, anlattık, gecelerce süren işte telgraflaşmalar, birinci oturum sonrasında yapılan görüşmeler, sonrasında tekrar yeni stratejilerle konferansların devam etmesi sonucu imzalanan bir metin. Yani bunun tabii ki tartışılması ve daha iyiye getirilmesi çok önemli. Mustafa Kemal de örneğin diğer bazı anlaşmalar konusunda, Montreux sözleşmesi konusunda, Boğazlar Anlaşması konusunda da makul ama parlak değil gibi değerlendirmeler yapıyor. Ama bu Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin o dönem için başarılı olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersi çok büyük bir ilerleme. Lozan'da keza öyle. Tabii ki tartışılması önemliydi ama o tartışmaları da ifrata vardırmamak gerekiyordu meclisteki çalışmalarda. Ve orada tabii Mustafa Kemal'in 24 Temmuz günü imzalandığı gün İsmet Paşa'ya direkt yazdığı telgraf çok önemli. Yani bütün Lozan sürecini özetliyor. Diyor ki millet ve hükümetin zatıallerine tevcih etmiş olduğu yeni vazifeyi muvaffakiyetle tamamladınız. Çok büyük başarıyla tamamladınız. Memlekete bir dizi faydalı hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu defa da tarihi bir muvaffakiyetle taçlandırdınız. Uzun mücadelelerden sonra vatanımızın barış ve bağımsızlığa kavuştuğu bugün de parlak hizmetiniz dolayısıyla zatıallerinizi, muhterem arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve mesainizde size yardım eden bütün delege heyet üyelerine müteşekkirane tebrik ederim diyor. Yani orada çok büyük bir iş başardınız ve yani şu tabii ki çok önemli, bunu Mustafa Kemal Atatürk'ten, Türk devriminin önderinden böyle bir telgraf aldığımızı düşünelim, kendimizi İsmet Paşa yerine koyalım ve tartışmalara o gözle bakalım diye söylüyorum bunu. Bu vatana zaten hizmetle geçmiş ömrünüzde bir de tarihi bir başarı eklediniz diyor. Bu başarınızdan dolayı sizi tebrik ederim diyor. Tabii o tartışılan meselelerde daha sonrasında çözülen konular da var, çözülemeyen konular var, ama az önce dedik o tartışılan meselelerin tabii ki tartışılması iyiydi. Çünkü önümüzdeki süreçte örneğin Boğazlar sorunu, Montreux Boğazlar Anlaşması'nın imzalanmasına aslında sebep oldu bu tartışmalar da. Tabii ki bunları faydalıydı. Çünkü Lozan Konferansı'nda imzalanan maddelerde bu Boğazlar meselesi tam olarak çözülememişti. Yani Boğazlar sorunu olarak sonrasında geçen boğazların silahsızlandırılması meselesi ve Türk devletinin tam anlamıyla boğazlara hakim olamaması gibi bazı maddeler vardı tam üzerinde uzlaşılamayan. Ve o sözleşmeye göre boğazların kontrolü Milletler Cemiyeti'ndeydi. Yani Milletler Cemiyeti oradan geçecek gemilere karar veriyor. Orada kim asker bulundurabilir, kim asker bulunduramaz, buna karar veriyor. Halbuki çok mantıksız, çünkü yani biz bu topraklarda bir devlet kurmuşuz, bir cumhuriyet kurmuşuz ve bu kurduğumuz cumhuriyetin deniz suları da tabii ki bu toprakların sahiplerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait, ama Milletler Meclisi onları kontrol ediyordu. Tabii zaman içinde Milletler Meclisi şunu diyor. Yani buradan geçecek gemileri, eğer herhangi bir olay olursa, bu emperyalizmin klasik taktiği, herhangi bir olay olursa da İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya garanti sağlıyor, biz gelip sizi koruyacağız diye. Tabii ki bu Lozan'da çözülememiş ama sonra Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile anlaşmasıyla çözülmüş konulardan biri diyelim.
Bu meseleleri bir de güncel tartışmaları eklemek lazım kısaca son dakikaları girerken. Hı hı. Meşhur biliyorsunuz, sosyal medyada olsun gerek bazı televizyon programlarında olsun bazı Lozan iddiaları ortaya atılıyor. Mesela 2023'te, yani 100. yılında sona erecek. Mesela gizli maddeleri var. Hı-hı. İşte Türkiye işgal edilecek vesaire. Evet. Yani bunlar tamamen asılsız ve mesnetsiz iddialardır. Hı-hı. Çünkü bu iddiaların kaynağı az önce de bahsettik, doğrudan Türk heyetinde olan maalesef ikinci isim Rıza, evet, Nur'dur. Evet. Çünkü Rıza Nur Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk'le fikir ayrılığına düşen isimlerden birisidir ve yurt dışına gitmiştir 1930'larda. Orada anılarını yazmıştır. Bu anıları yazarken de Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırmıştır. Saldırırken de kendi imzaladığı, kendi kabul ettiği Lozan'ı da hedef almıştır.
Evet.
Ve bu iddiaları, işte gizli maddeler var, Türkiye işgal edilecek, işte yok 2023'te sona erecek gibi iddialar ortaya atmıştır. Rıza Nur bu iddiaları ortaya atarken, bu anıları yazarken o kadar cesaretsizdir ki, hı hı, kendisi öldükten 50 yıl sonra yayınlanmak üzere British Museum'a veriyor bu şeyleri, anıları. İngilizce, yani o kadar cesaretsiz. Tabii,
mücadele ettiği İngilizlere veriyor.
Evet, madem bu kadar, hı hı, iddialı şeyler söylüyorsun, o zaman direkt yayına da herkes bilsin.
Tabii.
Ya bu iddialar gerçekten şeydir, asılsızdır. Hı hı. Lozan metnine, Lozan Antlaşması'nın bütün maddelerine internetten, açık kaynaklardan erişebilirsiniz. Ama daha kurumsal, hı hı, resmi siteleri söyleyecek olursak, Türk Tarih Kurumu, Dışişleri Bakanlığı gibi internet sitelerinden, hı hı, ve çeşitli yerlerden bu metne ulaşılabilir ki zaten, hı hı, kitap halinde de satılmaya devam ediliyor.
Evet. Zaten 2023'te sona erecek Lozan iddiasının sahiplerinden biri de Kadir Mısıroğlu. Yani Kadir Mısıroğlu'nun da cumhuriyete bakış açısını, bu devlete, bu yaptığımız Kurtuluş Savaşı'na, bir milletin kazandığı savaşa bakış açısını da bildiğimiz için bu tartışmaların bu kadar sürmesi de aslında komik.
Hezimet diyor. Yani Kadir Mısıroğlu'nun kendisi, hı-hı, yani zaferi bırakın, kazanımı bırakın, hiçbir şey yoktur, kazanımı yoktur. Hezimettir,
evet,
diyor.
Evet. O zaman programımızın sonuna geldik. Tarihin Sesi'nin 3. bölümünün sonuna geldik. Hızlıca kitap önerilerimizi yapalım. Bir kere belgelerle Lozan, Sevtap Demirci hocamızın, daha önce bizim konferanslarımıza da kendisi katılmıştı. Belgelerle Lozan, yine az önce bahsettin, Bilal Şimşir'in Lozan Günlüğü ve Atatürk'ün bütün eserlerinde cilt 20'de özellikle Mustafa Kemal'in Lozan konusundaki notları ve görüşleri var. Atabe cilt 20'yi de önerebiliriz. Ve son olarak da Cumhuriyet filmi, buna da bahsettik. Cumhuriyet filmi de Lozan'ı anlamak, o dönem Türk devrimini anlamak için çok önemli. O zaman programımızı tamamlamış olalım. Az önce de haberini aldık, bir deprem gerçekleşmiş Balıkesir'de. Geçmiş olsun diyoruz.
Geçmiş olsun.
Umarız hiçbir sıkıntı yoktur. Haftaya Perşembe günü saat 18.30'da Tarihin Sesi programıyla yine Ulusal Radyo'da olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar dileriz.
Ali Murat Engin ve Kaan Arslan'ın sunumuyla Tarihin Sesi sona erdi.
Ulusal Kanal ortak yayınını dinliyorsunuz.
Seni tanrım
olacak. Gençlerin Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'na güvenmediğini de gözler önüne serdi ve Tahran'da yapılan üçlü Astana zirvesi sonrası sahada ABD PKK kışkırtması yaşandı. Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta PKK sivillere saldırdı. 11-17 Temmuz haftalık vaka sayısı 226 bine ulaştı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü ilerleyen saatlerde bizimle birlikte olacak. Ana haber başlıyor. Evet, ana haberde ilk haberimiz Rus askeri ve siyasi analist Yuri Podolyakov ulusal kanala konuştu. Rus analistten çarpıcı Ukrayna ayrıntıları izliyoruz.
Стабилизации региона и выбрасывание с него американцев и британцев.
Вас применяете с местным Черчиллем?
Это зависит от того, насколько Запад готов.
Операцию nasıl devam edeceği Batı'ya bağlıdır. Operasyonun durması elverişli değil. Batı'da işler kötüye gidiyor. Yıl sonuna doğru Batı, Kiev'i anlamaya zorlayacaktır. Operasyonun somut hedefi Rusya'yı güvende tutmaktır. Sonunda Ukrayna bu halde olmayacaktır.
Rusya'nın NATO kuşatmasına karşı başlattığı askeri operasyon kapsamında Neonazi'ye ait çok sayıda hedef imha edildi. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak odaklı harekat planlı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Rus askeri ve siyasi analist Yuri Podolyakov, Ukrayna'nın mevcut durumunun bağımsız Kürdistan planı gibi olduğuna dikkat çekti.